Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 24. Ayrım. 6. Sonuç. O halde yoldaşlar, bir an önce değişmemiz gerekiyor. İçine atıldığımız yoğun karanlığı sarsmalı ve çıkmalıyız. Doğacak yeni gün bizi kararlı, ısrarlı ve sağduyulu bulmalı. Yaşam başlamadan önce eski inançlarımızı ve dostluklarımızı bir yana bırakmalı, düşlerimizi terk etmeliyiz. Kısır yalvarmalar ve kokuşmuş çabalarla zaman harcamayalım. Ağzından insan sözcüğünü düşürmeden buldukları her yerde, kendi ülkesinin sokaklarında, dünyanın bütün köşelerinde insanları öldüren bu Avrupa'yı bir yana bırakalım. Sözde tinsel deneyim uğruna yüzyıllardır neredeyse tüm insanlığı kırıp geçirdiler. Onlara bir bakın, bugün ruhsal çöküş içindeler. Buna karşın Avrupa'nın giriştiği her şeyde başarılı olduğu söylenebilir. Avrupa, dünyanın liderliğini şiddet ve zorbalıkla üstlendi. Saraylarının gölgesi nasıl da ilerilere uzanıyor. Her bir hareketi düşünce sınırlarını aşıyor. Avrupa bütün alçak gönüllülüğünü kaybetti. Fakat artık sevecenlikle karşılaşma olanağını da kaybetti. İnsanın söz konusu olduğu her yerde cimri olduğunu gösterdi. Cimri olmadığı tek konu öldürdüğü ve yok ettiği insanlardır. Yani kardeşlerim, bu Avrupa'yı izlemekten başka yapacağımız daha iyi şeyler olduğunu nasıl anlayamazsınız? İnsandan sürekli söz eden de, insanın refahından başka bir şeyle ilgilenmediğini söyleyen de bu Avrupa. Bugün onların zaferleri için insanlığın ne acılar çektiğini biliyoruz. O halde yoldaşlar, Avrupa oyunu sonunda bitti. Başka bir şey bulmalıyız. Bugün Avrupa'yı taklit etmediğimiz sürece, Avrupa düzeyine çıkma saplantısına takılıp kalmadığımız sürece her şeyi yapabiliriz. Avrupa bugün öyle delice, öyle soluksuz bir gelişme yaşıyor ki, bütün yolunu yordamını kaybetti. Dosdoğru uçuruma koşuyor. Tüm hızımızla ondan kurtulursak iyi yaparız. Yine de bir modele gereksinim duyduğumuz ve parmak izleri ve örnekler istediğimiz doğrudur. Birçoğumuz için Avrupa modeli en esinleyici modeldir. Bu yüzden daha önceki sayfalarda böyle bir taklidin bizi nerelere götürdüğünü görmüştük. Avrupa'nın başarıları, Avrupa'nın teknikleri ve Avrupa üslubu artık bizi etkilememeli, dengemizi bozmamalı. Avrupa'nın tekniği ve üslubunda insanı aradığımda, yalnızca insanın inkarıyla ve çığ gibi büyüyen cinayetlerle karşılaşıyorum. İnsani koşullar, insanlık için yapılan planlar ve insanlar arası işbirliği yeniden çözülmesi gereken yeni sorunlardır. Avrupa'yı taklit etmemeye karar verelim. Beynimizi ve kaslarımızı yeni bir yönde birleştirelim. Avrupa'nın yaratamadığı bütünsel insanı biz yaratmaya çalışalım. 200 yıl önce eski bir Avrupa sömürgesi Avrupa düzeyine çıkmaya karar verdi. O kadar başarılı oldu ki Amerika Birleşik Devletleri bugün bir canavar haline geldi. Avrupa'nın hastalığını, insanlık dışılığını korkunç boyutlara ulaştırdı. Yoldaşlar, üçüncü bir Avrupa yaratmaktan başka yapacak işimiz yok mu? Batı kendisini düşünsel bir maceracı olarak gördü. Avrupa işgallerini bir ruh adına, Avrupa ruhu adına yaptı. Suçlarını bir ruh adına meşrulaştırdı. Ve insanlığın beşte birini köleleştirmesini bu ruh adına yasallaştırdı. Evet, Avrupa ruhunun tuhaf kökleri var. Bütün Avrupa düşüncesi giderek daha da terk edilen ve uçurumlarla kuşatılan yerlerde ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bu yerlerde gelişen gelenekler insanla buluşamadı. Sürekli kendisiyle konuşması ve giderek artan narsizmi yarı deliliğe ortam hazırladı. Zihinsel etkinlikler acılı bir süreç halini aldı. Gerçek, yaşayan, çalışan ve kendini yaratan insanın gerçeği değil, sözcüklerle sözcüklerin içerdiği gerilimlerin farklı bileşimleri oldu. Buna karşın Avrupalı işçileri bu narsizmi kırmaya zorlayan bazı Avrupalılar da vardı. Fakat genel olarak Avrupalı işçiler bu çağrılara yanıt vermediler. Çünkü işçiler Avrupa ruhunun serüvencileri olduklarına inanıyorlar. İnsanlığın büyük sorunlarına çözümün tüm unsurları Avrupa düşüncesinde farklı zamanlarda var olmuştur. Fakat Avrupalılar onlara düşen misyonu yaşama geçirmediler. tüm ağırlıklarıyla bu unsurları işleme, niteliğini değiştirme ve insanlık sorununu en yüksek düzeye çıkarma yoluna gitmediler. Yoldaşlar, diyalektiğin yavaş yavaş eşitlik mantığına dönüştüğü bu hareketsiz hareketten kurtulalım. İnsanlık sorusunu yeniden ele alalım. Gerçekliği ve insanlığın beynini yeniden ele alalım. Beynin bağlantıları artmalı, kanalları değişmeli ve mesajları yeniden insancıllaştırılmalıdır. Haydi yoldaşlar, artçı oyununu oynamak için çok fazla çalıştık. Avrupa önüne koyduğu görevi başarıyla yerine getirdi. Onu suçlamaktan vazgeçelim. Fakat kararlı bir şekilde ona fazla gürültü etmemesini söyleyelim. Artık korkacak bir şeyimiz yok. Avrupa'ya imrenmekten vazgeçelim. Üçüncü dünya bugün Avrupa'yı amacı yanıt bulamadığı soruları çözmeye çalışan muazzam bir kitle olarak görüyor. Fakat kafamız net olmalı. Önemli olan yoğunlaşma, iş ritmi ve verimden söz etmekten vazgeçmektir. Hayır, doğaya dönme söz konusu değildir. Çok somut bir sorun söz konusudur. İnsanı yok olmaya sürüklememek, beyni yok etmemek, Avrupa'ya yetişme bahanesi, insanı kendisinden ayırmak, öldürmek için kullanılmamalıdır. Hayır, hiç kimseyle yarışmak istemiyoruz. İstediğimiz şey sürekli, gece gündüz insanla birlikte, bütün insanlarla birlikte ileriye doğru yürümektir. Kervan fazla uzun olmamalı. Çünkü uzun olursa sıralar önlerindekini göremez ve artık birbirini tanıyamayan insanlar daha az bir araya gelir, daha az birbirleriyle konuşur. Üçüncü dünya yeni bir insanlık tarihine başlıyor. Avrupa'nın ileri sürdüğü tezleri dikkate alan, fakat onun işlediği suçları da unutmayacak olan bir tarihe. Avrupa en korkunç suçunu insanın yüreğinde işledi. Kolektiflik çerçevesinde farklılaşmalar, katmanlaşma ve sınıfların beslediği kanlı gerilimler vardı ve son olarak sınırsız insanlık ölçeğinde ırkçı nefretler, kölelik, sömürü ve hepsinin ötesinde de 1,5 milyar insanı yok eden kansız soykırım vardı. Öyleyse yoldaşlar, ilhamını ondan alan devletler, kurumlar ve toplumlar yaratarak Avrupa'ya haraç vermeyelim. İnsanlık bizden böyle bir karikatür taklidin dışında başka şeyler bekliyor. Afrika'yı yeni bir Avrupa, Amerika'yı da yeni bir Avrupa haline dönüştürmek istiyorsak ülkelerimizin kaderini Avrupalıların eline terk edelim. Onlar bunun nasıl yapılacağını içimizdeki en yeteneklilerden daha iyi bilir. Fakat insanlığın ilerlemesini istiyorsak, Avrupa'nın bize gösterdiği düzeyden farklı bir düzeye getirmek istiyorsak, o zaman yeni şeyler bulmamız ve keşfetmemiz gerekiyor. Halklarımızın beklentilerine yanıt vermek istiyorsak, bu yanıtı Avrupa'nın dışında aramamız gerekir. Dahası, Avrupa halklarının beklentilerine yanıt vermek istiyorsak, onlara zaman zaman ölçüsüz biçimde hasta olduğunu hissettikleri kendi toplumlarının ve kendi düşüncelerinin bir yansımasını, bu ideal bir yansıma olsa bile geri göndermenin bir yararı olamaz. Avrupa için, kendimiz için ve insanlık için yoldaşlar yeni bir sayfa açmalı, yeni kavramlar geliştirmeli ve yeni bir insan yaratmaya çalışmalıyız. Frantz Fanon 20.07.1925 6.12.1961 Frantz Fanon'un yaşamı ve düşünceleri üzerine. Frantz Fanon kimdir? Frantz Fanon 1925 yılında Fransız sömürgelerinden Martinik'te doğdu. Afrika'dan sürgün edilmiş olan ailesi, ırkçı baskıyı yaşamasına rağmen asimile edilmiş, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele yerine boyun eğmeyi tercih etmişti. Babası siyahlar burjuvazisine dahil bir gümrük müfettişi olup, 8 kardeşinden 5'i Fransa'da üniversite tahsili yapmıştı. Fanon, 1946 yılında başladığı Lyon Tıp Fakültesini, 1951 yılında psikiyatrist olarak bitirir. Uzmanlık alanındaki ilk çalışması olan ve ırk ayrımının zencilerde yarattığı yabancılaşmayı ve psikiyatrik sorunları incelediği Siyah Deri, Beyaz Maskeler kitabını 1952 yılında yayınlar. Martini'ye döner ve Afrika hastanelerinde görev almak için Senghor'a bir mektupla başvurur. Mektubu yanıtsız kalınca Cezayir Genel Valisi Robert Lacoste'un önerdiği Blythe Joinville Kliniği Başhekimliği görevini kabul eder. Burada görev yaptığı 3 yıl 1953-57 Fanon'u derinden etkiler. Fransız sömürgeciliğinin Cezayir halkında yarattığı olumsuz sonuçları yakından tanır ve düşünceleri radikalleşir. Zaten bu durum ona yabancı değildir. Bir sömürge insan olarak doğmuştur ve ırk ayrımı altındaki siyah ırktandır. Bu tarihten itibaren Fanon, militan bir devrimci, antisömürgeci bir savaşçıdır. Yaşamını Cezayir Kurtuluş Savaşı ve Afrika Devrimi özelinde bütün 3. Dünya halklarının kurtuluşuna adar. Cezayir Kurtuluş Cephesi ve ordusuyla organik ilişkilere girer. Fanon'un görev yaptığı klinik gizli çalışmalar için elverişli koşullara sahiptir. Kurtuluş savaşçılarını saklar, barındırır, kuryelik yapar. Silah ve malzeme sağlamaya çalışır. Gerillaları eğitir. Bombalara karşı nasıl korunacaklarını, tutuklandıklarında nasıl davranacaklarını, işkence gördüklerinde nasıl fiziki refleks göstereceklerini öğretir. Dağlara gider, bölge bölge köyleri dolaşır, kurtuluş savaşçılarını ve Cezayir köylülerini yakından tanır. Klinikteki gizli örgütlenme 1955'te ortaya çıkarılır. Bundan sonra Fanon'un son derece hareketli, illegal ve profesyonel mücadele dönemi başlar. Afrika ülkelerindeki devrimci liderlerle tanışır. Zenci sanatçı ve yazarlara ulusal kurtuluş savaşlarına katılmaları için çağrıda bulunur. Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi ve ordusunun yayın organları olan Cezayir Direnişi ve El Mücahid'in yazı işlerini yönetir. İlk kez Akra'da yapılan Afrika Birliği Kongresi'ne katılır. 1959 yılında Roma'da toplanan 2. Zenci Yazarlar ve Sanatçılar Kongresi'ne katılır ve ulusal kültür üzerine bir konuşma yapar. Roma havaalanında kendisine yapılan bir suikastan kıl payı kurtulur. Aynı yıl ikinci kitabını, Bir Devrimin Sosyolojisi, Cezayir Devrimi'nin 5. yılını yayınlar. 1960 yılı birçok Afrika ülkesinin sömürgecilikten bağımsızlığına kavuştuğu yıldır. Ocak ayında 2. Afrika Konferansı toplanır. Başlıca tartışma konusu Afrika halklarının bundan sonra izleyecekleri yoldur. Afrika sosyalizmi tartışma ve konuşmaların başlıca konusudur. Fanon bu konferansa Cezayir delegesi olarak katılmıştır. Yaptığı konuşmada Afrikalı gönüllülerden Fransız sömürgecilerine karşı savaşacak bir ordu kurulmasını önerir. Fransız sömürgeciliğine karşı 6 yıldır savaşan Cezayir Kurtuluş Hareketi'nin sözcüsü olmaması olağanüstü bir etki yaratır. Fanon, 1960 yılı boyunca birçok uluslararası toplantıya katılır. Afrika ülkelerini ziyaret eder ve devrimci liderlerle görüşmeler yapar. Görüşleriyle etkilediği P. Lumumba'nın Birleşmiş Milletler'in de parmağı olan bir tertip sonucu öldürülmesi üzerine bir yazı yazar. Fanon, emperyalist ülkelerin Afrika'daki yerli işbirlikçileriyle ilişkilerini vurgular ve bu konuda Birleşmiş Milletler'in rolünü eleştirerek şöyle der. Bir kısmımız sömürgecilerle dirsek teması yaparken, sömürgecilikle savaştan söz edilemez. Suç bizde, Afrikalılarda. Unutmayalım ki sömürgeciler kendi rızalarıyla ülkemizi terk etmeyeceklerdir. Taviz vermedikleri gibi bildiklerinden de şaşmayacaklardır. Düşmanın savaşma gücünü ve ruhunu kaybettiğini zannettik. Yanıldığımız noktada bu ya. İşte Lumumba yok aramızda. Ben Mehidi de öyle. Maimi de. Gün geçtikçe dağılmakta adımlarımız. Afrika'da da hainlerin bulunduğu bir gerçek. Bunları bulup çıkarmak ve canlarını okumak bizim boynumuzun borcudur. Muhteşem Afrika'yı kurmak için bilelim ki savaşmadıkça hiçbir şey değişmeyecektir. Unutmayınız, bugün Kongo'nun başına gelenler yarın hepimizin başına gelebilir. Fanon 1960 yılı sonunda rahatsızlanır. Kan kanseri olduğunu öğrenir. Birkaç hafta kaldığı Moskova'da tedavi için Amerika'ya gitmesi önerilir. Fanon Cezayir'e döner ve geçici hükümetten Küba'ya daimi temsilci olarak gönderilmesini ister. Küba'da devrimci mücadele bir süre önce zafere ulaşmıştır ve devrimci coşku sürmektedir. Pano'nun sağlığı iyice bozulmuştur. Yazma eylemine hız verir. Yeryüzünün lanetlilerinin son bölümünü de bitirir ve yayın evine gönderir. Ağustos 1960'ta Roma'da Jean-Paul Sartre ile buluşur ve ondan kitabına bir ön söz yazmasını ister. Sonbaharda sağlığı aniden kötüleşir. Tedavi için Washington'a gider. ABD'li yetkililer çeşitli engeller çıkarır. Kliniğe yatmayı başardığında hayatından ümit kesilmiştir. Çok sayıda Afrikalı Birleşmiş Milletler üyesi temsilciler ziyaretine gelir. Bu haldeyken bile olağanüstü bir direnme azmi ve çabası gösterir. Çıkacak kitaplarının taslaklarını hazırlar. Kasım ayının sonlarında yeryüzünün lanetlilerinin basılı örneğini getirirler. 6 Aralık 1961'de Fanon yaşama veda eder. Afrika'ya götürülüp Cezayir topraklarına gömülmeyi vasiyet eder. Fanon'un yaşarken yayınlanan üçüncü kitabı olan Yeryüzünün Lanetlileri onu bütün dünyaya tanıtır. Afrika devrimi üzerine yazıları ölümünden sonra yayınlanır. Fanon, üçüncü dünya halklarının kurtuluşuna yürekten bağlıydı ve yaşamı bu uğurda mücadeleyle geçti. Öldüğünde 36 yaşındaydı. Ölümünden kısa bir süre önce hasta yatağından Roger Taibbi şunları yazıyordu. Ölüm yanı başında insanın. Ondan kurtuluş yok. Ama insan inandıklarını azami derecede gerçekleştirebilir. Hasta yatağında beni yıkan şey ölüm değil. Yakalandığım bu hastalıktan öleceğimi herkes biliyor. Şayet halkların özgürlüğün sevdalısı değilsek bir hiçiz bu dünyada. Doktorların benden ümit kestiğini bilmenizi istiyorum. Cezayir halkı, üçüncü dünya ulusları, bana gösterdiğiniz desteği unutmuş değilim. Fanon Cezayir topraklarına gömülüyor. Frans Fanon'un Cezayir topraklarına gömülmesini isteyen vasiyeti, Cezayir Kurtuluş Cephesi savaşçıları tarafından ona yaraşır bir törenle geciktirilmeksizin yerine getirilir. Fanon şöyle vasiyet etmiştir. Beni şehitler kabristanına gömünüz. Bu şehitler mezarlığı Cezayir'in kuzeyinde Tunus sınırına yakın bir köydür. Fransızlar mücahit gerillalarla yaptıkları işbirliği nedeniyle bu köyün bütün ahalisini katletmişlerdir. Bu olaydan sonra buranın ismi Şehitler Kabristanı olmuştur. Frantz Fanon'un cesedi Tunus'tadır. Oysa o Şehitler Kabristanı'na defnedilmesini vasiyet etmiştir. Onu bir köşeye defnedebilir, özgürlüğe kavuştuktan sonra cenazesini kaldırır, kemiklerini şehitler mezarlığına götürüp defnedebilirlerdi. Fakat Cezayirliler böyle düşünmedi ve Cezayir Kurtuluş Cephesi böyle yapmadı. Bunun yerine Cezayir Kurtuluş Cephesi, mücahitlerden en iyi grubu bu iş için seçti. Askeri merasim düzenledi. Bu askeri grup, Tunus'un kuzey sınırından Cezayir'e girmeye hazırlandı. Bu sınır ise Cezayir'in en tehlikeli yeriydi. Çünkü bu bölgenin bir karış toprağı bile kurtarılamamış, her taraf Fransız askerleriyle dolu ve Fransız casus uçaklarının gözetimi aralıksız sürüyordu. Fransızların bu bölgeyi bu kadar önemli gözetmelerinin nedeni, mücahitlerin bu bölgeden, bu sınırdan Cezayir'e gidip savaşmaları ve tekrar geri dönmeleriydi. İşte şehitler mezarlığı bu bölgede idi. Şimdi düşünün, orada aziz ve muhterem bir cenazeyi uğurlamada adet olmuş bütün resmi tören ve kuralları uygulayarak bir cenazeyi götürmek ve defnetmek istiyor. Bunun için de mücahitlerden en iyi grubu görevlendiriyor. Acaba Cezayirliler bu formaliteye riayet için mi bu mümtaz grubu kaybetmeyi göze alabiliyor? Üstelik bir içerik zenginliği de yok. Evet, formalitedir, şekildir bu yaptıkları. Ama Cezayir milleti bu formalite ile Cezayir devrimine yapmış olduğu büyük hizmetler anısına bütün bir ömrünü fedakarlığa adamış bu civan mert insanı yüceltmek istiyor. Düttürü düttürü düt vesaire yaparak, tören düzenleyerek insanları yüceltmek mümkün mü? Herkes kalbinde saygı duysun, yüreğinde yüceltsin Frantz Fanon'u. yetmez mi? Ve desin herkes, o ne iyi bir insandı. Cezayirliler böyle düşünemezler miydi? Onlar da onun için ismi tarihe geçmiş, mezarı ise insanların sinesindedir diyebilir ve bununla yetinebilirlerdi. Hayır, bu sözler yeterli değildir. Zihinsel şeylerdir bunlar. Hayale benzer bunlar. Çok geçmeden hatıradan silinip gider. O halde bu mümtaz mücahitleri kaybetme pahasına da olsa Frantz Fanon'un cenazesi bütün askeri teşrifat ve azametiyle Tunus'un tehlikeli sınırından geçirilmeli. Kuzey Cezayir'in en tehlikeli bölgesine girmelidir. Fransız casusluk, birlik ve uçaklarının gözetimi ve bombardımanı altında Fransız askeri siper ve üslerin arasından geçilmeli ve onun vasiyetinde bizden istediği gibi şehitler mezarlığına defnedilmelidir. Tehlikeyi ve riski göze aldılar, plan yaptılar, incelemede bulundular, cesur davrandılar. Bir çetenin dahi gece yarısı binbir güçlükle girdiği bir sınırdan geçtiler. Cenazeyi mezarlığa götürdüler. Mezarlığın bir köşesine cenazeyi hemencecik defnedip sessizce geri dönmediler. Başında durdular cenazenin. Nerede? Her an tehlikenin cirit attığı bir yerde. Bölükteki herkes uygun bir şekilde durdu. Bölük komutanı cenazenin karşısında bir konuşma yaptı. Bundan daha çarpıcı, daha ateşli ve daha samimi bir konuşma yoktur. Sen milletine bağışladın canını. Sen ey aziz. Bu konuşmadan sonra saygı ve merasimle Frantz Fanon'u defnettiler. Mezarına işaret koydular ve sonra döndüler. Bu bir form, şekildir. Fransız yazarlarından Martin, Fanon'un defn macerasını Fransız dergilerinden birinde yazdı. Hiçbir müziğin, hiçbir şiirin ve hiçbir trajedinin böyle bir tesiri olamazdı. Ne Fanon ile aynı ırktanım, ne Cezayirliyim. Bu olay bende derin izler bıraktı. Siz bir de Cezayir ulusunu, mücahitleri ve bütün dünya mücahitlerini bu olayın ne denli etkileyeceğini düşünün. Parantez içinde, Ali Şeriatı, kendini devrimci yetiştirmek. Çizgi Y, 1991, sayfa 188. 24. ayrımın sonu, sayfa 244. Devamı 25. ayrımda.